Yarım saat sonra karınlarını doyurmuş ve hazırlanmış, Verita odasının metal kapısının önünde duruyorlardı. Thomas içeri girmek için sabırsızlanıyordu. Hava aydınlanmıştı ve Kayranlar günlük işlerine hazırlanıyorlardı. Her yeri kızarmış pastırma kokusu sarmıştı. Tava ve aşçıları onlarca aç çocuğu doyurmak için uğraşıyorlardı. Mino kapının kilidini açtı. İçeriden klik sesi gelene kadar büyük yuvarlak kolu döndürdü ve çekti. Ağır metal plaka tiz bir gıcırtı çıkararak açıldı. "Önden buyur," dedi Mino alaycı bir şekilde başını eğerek. Thomas hiçbir şey söylemeden içeri girdi. Korkuyla karışık yoğun bir merak içindeydi ve kendi kendine nefes almayı hatırlatması gerekiyordu. Karanlık odanın ağır küf kokusu bakırımsı bir kokuyla birleşmişti ve o kadar güçlüydü ki neredeyse tadını alabiliyordu. Bir an için bozuk paraları yaladığı eski bir anısını hatırladı. Mino düğmeye bastı ve birkaç sıra floresan yanınca Thomas odayı düzgün bir şekilde görebildi. Odanın sadeliğine şaşırmıştı. Yaklaşık 6 metre ötedeki beton duvarlar bomboştu. Tam ortada ahşap bir masa, etrafında da 8 sandalye vardı. Üzerinde özenle dizilmiş kağıt desteleri ve kalemler duruyordu. Odadaki diğer eşyalarsa tıpkı Bodrum'daki bıçakla dolu olan sandığa benzeyen 8 sandıktı. Hepsi de düzgünce sıralanmıştı. Her duvarın önünde 2 tane vardı. "Harita odasına hoş geldin," dedi Mino. "Görüp görebileceğin en sevimli yer." Thomas biraz hayal kırıklığına uğramıştı. Daha dolu bir oda bekliyordu. Derin bir nefes aldı. "Terk edilmiş bir bakır madeni gibi kokuyor." "Bu kokuyu seviyorum." Mino iki sandalye çekti ve birine oturdu. "Otur. Labirente girmeden önce kafanda bazı şeylerin canlanmasını istiyorum." Thomas otururken Mino kağıt kalem alıp çizmeye başladı. Thomas daha görebilmek için eğildi ve Mino'nun tüm sayfayı kaplayan büyük bir kare çizdiğini gördü. Ardından tıpkı XOX oyununun kenarları kapalı hali gibi aynı boyutta üçer sıra kare çizdi. Ortaya Kayran yazdı ve diğer 8 kutuyu sol köşedekinden başlayıp saat yönünde numaralandırdı. Son olarak bazı yerlere çentik attı. "Bunlar kapılar," dedi Mino. "Kayran'dakileri biliyorsun. Fakat labirentte 4 tane daha var. Onlar da 1., 3., 5. ve 7. bölüme açılıyor. Hep aynı yerde kalıyorlar ama duvarların hareketiyle oraya giden yollar her gece değişiyor." Çizimi bitirdikten sonra kağıdı Thomas'ın önüne koydu. Thomas labirentin bu kadar düzenli olmasından büyülenmişti. Mino konuşmaya devam ederken o da kağıdı inceledi. "Kyra'nın etrafında 8 bölüm var. Her biri kendine özgü bir alan ve 2 yıldır hiçbirini çözemedik. Çıkışa en çok benzeyen şey ise uçurum. Fakat korkunç bir şekilde ölmek istemiyorsan o da bir işe yaramaz." Mino parmaklarıyla hafifçe haritaya buldu. "Duvarlar her akşam kapılar kapanırken hareket ediyor. Yani biz öyle olduğunu düşünüyoruz. Çünkü başka zaman hiç hareket eden duvar sesi duymuyoruz." Thomas bir fikir öne sürebileceğini sevinerek Mino'ya baktı. "O gece labirentte kaldığımızda hareket eden duvar görmedim. Kapının hemen dışındaki duvarlar değişmiyor. Sadece daha ileridekiler." "Peki." Thomas yeniden önündeki taslağa bakıp labirenti kafasında canlandırmaya çalıştı. "Her zaman en az 8 koşucu oluyor. Lider koşucu da dahil. Her bölüm için 1 kişi. Bir çıkış bulma umuduyla harita çıkarmak bütün günümüzü alıyor. Sonra buraya gelip çiziyoruz. Her gün için farklı bir sayfa kullanıyoruz." Mino sandıklardan birine baktı. "Bu yüzden sandıkların içi harita dolu." Thomas'ın aklına ürkütücü bir fikir geldi. "Ben birinin yerine mi geçiyorum? Biri öldürüldü mü?" Mino başını iki yana salladı. "Hayır, şu an seni eğitiyoruz. Ama birisi muhtemelen biraz zarar vermek istiyordur. Endişelenme, kuşçular uzun zamandır ölmüyorlar." Thomas Mino'nun bu son cümlesi üzerine endişelendi. Fakat endişesini belli etmemeye çalıştı. 3. bölümü gösterdi. "Demek bu küçük kareleri dolaşmanız bir gününüzü alıyor." "Çok komik." Mino ayağa kalktı ve hemen arkalarındaki sandığın önüne eğildi. Kapağı kaldırıp duvara yasladı. "Gel buraya." Thomas çoktan ayağa kalkmıştı. Mino'nun omzunun üzerinden eğildi ve gösterdiği şeye baktı. Sandık ağzına kadar 4 sıralık desteler halinde haritalarla doluydu. Thomas'ın görebildiği haritaların hepsi de birbirine çok benziyordu. Kare şeklindeki labirentin taslağı tüm sayfayı dolduruyordu. Sağ üst köşelerinde 8. bölüm, Hank, gün ve ardından da bir sayı yazıyordu. Sonuncusu 749. gündü. Mino devam etti. "Duvarların hareket ettiğini ilk geldiğimizde fark ettik ve hemen kayıt tutmaya başladık. Bunları günden güne ya da haftadan haftaya kıyaslarsak ortaya bir düzen çıkacağını düşündük. Haklı da çıktık. Hareketler her ay aynı şekilde tekrarlanıyor. Fakat bizi dışarı çıkaracak bir çıkışınız bulamadık." "2 yıl olmuş," dedi Thomas. "Duvarlar hareket ettiğinde belki bir çıkış kapısı açılır diye geceyi orada geçirmeyi düşünecek kadar çaresiz hissettiniz mi hiç?" Mino öfkeyle Thomas'a baktı. "Bu biraz aşağılayıcı oldu dostum, gerçekten. Ne? Thomas şaşırdı. Aşağılamak istememişti. İki senedir uğraşıyoruz ve tek sorduğun neden geceyi orada geçiremeyecek kadar korkak olduğumuz mu? Başta birkaç kişi bunu denedi ve hepsi öldü. Bir gece daha orada kalmak ister misin? Bir kez daha hayatta kalacak kadar şanslı olduğunu mu düşünüyorsun? Thomas utanarak kızardı. Hayır, özür dilerim. Aniden kendini kötü hissetti. Izdırap verenlerle savaşarak bir gece geçirmektense her gün sağ salim Kayran'a dönmeyi tercih ederdi. Bu düşünceyle ürperdi. Evet, neyse. Mina bakışlarını yeniden sandığa çevirince Thomas rahatladı. Kayran'da hayat çok güzel olmayabilir. Ama en azından güvenli. Yemek var. Izdırap verenlerden korunuyoruz. Kuşculardan orada kalıp hayatlarını tehlikeye atmalarını isteyemeyiz. En azından şimdilik. Duvarlar hareketlerinin bizi bir çıkışa yönlendirdiğinden emin olmadığımız sürece olmaz. Peki gelişme var mı? Minhomuz sikti. Bilmiyorum. Biraz ümitsiz bir durum ama başka ne yapabiliriz bilmiyoruz. Belki bir gün bir yerde bir çıkış belirir diye her gün gidiyoruz. Vazgeçemeyiz. Thomas Minho'nun bu tavrıyla rahatlayarak başını aşağı yukarı salladı. Vazgeçmek işleri daha da kötüleştirmekten başka bir işe yaramazdı. Minho sandıktan son günlerin haritalarını çıkarırken bir yandan da açıklamaya başladı. Dediğim gibi, her günü ve her haftayı kıyaslıyoruz. Her kuşçu kendi bölümün haritasından sorumlu. Dürüst olmak gerekirse henüz bir şey bulamadık. Hatta daha da dürüst olayım, ne aradığımızı da bilmiyoruz. Bu berbat bir şey. Ama vazgeçemeyiz, dedi Thomas. Minho'nun az önce söylediğini ciddi bir ifadeyle tekrarlayarak. Hiç düşünmeden biz demişti. Ve artık gerçekten de Kayra'nın bir parçası olduğunu hissediyordu. Doğru, vazgeçemeyiz. Minho kağıtları dikkatlice sandığa yerleştirdi. Ve kapağını kapatıp ayağa kalktı.
Acele edelim. Burada da zaman kaybettik zaten. İlk birkaç gün sadece beni takip edeceksin. Hazır mısın? Thomas gerildiğini hissetti. Artık iş ciddiydi. Daha fazla konuşup üzerinde düşünemezdi. Evet. Demek yok. Hazır mısın değil misin? Thomas Minho'nun sert bakışlarına karşılık verdi. Hazırım. Hadi koşalım o zaman.
33. bölüm.
Batı kapısından 8. bölüme girdiler ve birkaç koridor geçtiler. Thomas hiç düşünmeden sağ ya da sola dönen Minho'yu takip ediyordu. Sabahın ilk ışıkları, sarmaşıkları, çatlak duvarları, yerdeki ters zemini oldukça parlak ve güzel gösteriyordu. Güneşin tepeye ulaşmasına birkaç saat vardı. Ama yine de her yer yeterince aydınlıktı. Thomas ara ara hızlanarak elinden geldiğince Minho'nun yakından gitmeye çalışıyordu. Sonunda kuzey yönünde, ortasında kapı gibi dikdörtgen bir boşluk olan duvarın önüne geldiler. Minho hiç durmadan boşluktan geçti. Burası 8. bölümden sol ortadaki kare, 1. bölüme sol yukarıdaki kare geçiş. Dediğim gibi, bu geçişin yeri hiç değişmiyor ama buraya çıkan yollar duvarların hareketi nedeniyle değişebiliyor. Thomas onu takip etti. Şimdiden nefes nefese kaldığına şaşırmıştı. Bunun heyecandan olduğunu ve düzeleceğini umdu. Sağdaki uzun koridorda koştular ve birkaç kez sola döndüler. Minho yolun sonuna geldiklerinde yavaşladı ve yürümeye başlayıp çantasının yan gözünden not defteri ve kalem çıkardı. Bir şeyler karaladıktan sonra defter ile kalemi yeniden çantasına koydu ve koşmaya devam etti. Thomas ne yazdığını merak etti. Ama o daha soramadan Minho cevap verdi. Çoğunlukla hafızama güvenirim, dedi soluk soluğa. Sesinden biraz olsun yorulduğu belli oluyordu. Ama her 5. dönüşte sonradan yardımcı olsun diye not alıyorum. Genellikle bir önceki günle ilgili bir kıyas oluyor. Bugün neyin değiştiğiyle ilgili. Sonra da önceki günün haritasını kullanarak yeni bir harita çiziyorum. Çocuk oyuncağı. Bu Thomas'ın ilgisini çekmişti. Minho gerçekten de çok kolay işmiş gibi anlatmıştı. Bir süre daha koştuktan sonra bir dört yol ağzına geldiler. Önlerinde 3 seçenek vardı. Fakat Minho hiç tereddüt etmeden sağa döndü. O sırada cebinden bıçağı çıkarıp yavaşlamadan büyük bir parça sarmaşık kesip yere attı ve koşmaya devam etti. Ekmek kırıntıları mı bırakıyorsun? Diye sordu Thomas eski bir peri masalını hatırlayarak. Hatırladığı bu ilginç şeyler onu gerçekten şaşırtıyordu. Ekmek kırıntıları diye karşılık verdi Minho. Ben Hansel'im, sen de Gretel. Bir sağ bir sola dönerek labirente koşmaya devam ettiler. Her dönüşün ardından Minho 1 metre uzunluğunda bir dal kesip yere atıyordu. Thomas ister istemez etkilendi. Minho bunu yaparken yavaşlamıyordu bile. Pekala, dedi lider güçlükle soluyarak. Sıra sende. Ne? Thomas ilk gün yalnızca koşup Minho'yu izlemek dışında bir şey yapacağını düşünmemişti. Sarmaşığı kes. Bunu koşarken yapmaya alışman lazım. Dönüşte dalları ya topluyoruz ya da kenara atıyoruz. Thomas bir işe yarayacağına sevinmişti ama düzgün yapabilmesi zaman aldı. İlk başta sarmaşığı kestikten sonra Minho'ya yetişebilmek için daha hızlı koşması gerekiyordu. Ve bir seferinde parmağını kesti. 10. denemesinden sonra neredeyse Minho gibi olmuştu. Koşmaya devam ettiler. Bir süre sonra Thomas ne zamandır koştuklarını ve ne kadar ilerlediklerini bilmiyordu. Ama yaklaşık 5 kilometre olduğunu tahmin ediyordu.
Mina yavaşlayıp yürümeye başladı ve durdu. Mola vakti. Sırt çantasından su ve elma çıkardı. Thomas Mino'nun yaptıklarının aynısını yaptı. Su şişesini kafasına dikti. Soğuk suyun kurumuş boğazından inmesi iyi hissettiriyordu. Yavaş ol kuş beyinli diye bağırdı Mino. Biraz da sonraya sakla. Thomas içmeyi bıraktı. Derin bir nefes aldı ve geğirdi. Elmasından bir ısırık aldı. Şaşırtıcı bir şekilde kendini çok iyi hissediyordu. Nedense düşünceleri Mino ve Albin'in ölü ızdırap verene bakmaya gittikleri güne kaydı. O gün Albin'in neler olduğunu hiç anlatmadın. Neden o kadar kötü halde olduğunu. Izdırap verenin uyandığı belli ama neler oldu? Mino çoktan çantasını omzuna geçirmişti. Gitmeye hazır görünüyordu. Lanet şey ölmemişti. Albi aptal gibi onu ayağıyla dürttü ve yaratık bir anda hayata döndü. Sivri uçlarını çıkarıp Albin'in üzerine yuvarlandı. Ama ters bir şeyler vardı. Her zamanki gibi saldırmıyordu. Sanki oradan uzaklaşmaya çalışır gibiydi ve zavallı Albi de önünde duruyordu. Sizden kaçtı mı yani? Thomas birkaç gece önce yaşadıklarını düşününce yaratığın onlardan kaçmasını hayal bile edemedi. Mino omuz sikti. Evet sanırım. Belki şarj olması falan gerekiyordu. Bilmiyorum. Ne sorunu olabilir ki? Herhangi bir yere gördün mü? Thomas ne tür bir cevap aradığını bilmiyordu. Ama olanlardan çıkarılabilecek bir ipucu ya da bir bilgi olabileceğinden emindi. Mino bir süre düşündü. Hayır. Lanet şey ölü gibi gözüküyordu. Balmumundan yapılmış bir heykeli andırıyordu. Sonra bir anda canlandı. Thomas herhangi bir ipucu bulabilmek için beynini zorluyordu. Nereye gittiğini merak ediyorum. Nereye gidiyorlar? Sen merak etmiyor musun? Bir saniyeni sustu ama ardından devam etti. Onları takip etmeyi düşündünüz mü hiç? Dostum, sen gerçekten de ölmek istiyorsun. Hadi gitmeliyiz. Mino arkasına döndü ve koşmaya başladı. Thomas onu takip ederken kafasında onu rahatsız eden bir şey vardı. Izdırap verinin ölü gibi gözüküp bir anda canlanması ve sonra bir yere gitmesi. Hayal kırıklığına uğrayıp bu düşünceyi aklından çıkardı. Ve Mino'ya yetişmek için hızlandı. Thomas 2 saat daha Mino'nun arkasında koşmaya devam etti. Verdikleri molaların süresi gitgide kısalıyor gibi geliyordu. Formda olsun ya da olmasın artık acıyı hissetmeye başlamıştı. Sonunda Mino durdu ve çantasını çıkardı. Yere oturup yumuşak sarmaşağa yaslandılar ve sessizce yemeklerini yediler. Thomas sandviçini ve sebzelerini her lokmasının tadını çıkararak olabildiğince yavaş yiyordu. Yemek biter bitmez Mino'nun yeniden kalkıp koşmaya başlayacağını bildiğinden oyalanıyordu. ''Bugün farklı bir şey var mı?'' diye sordu Thomas merakla. Mino eğilip notlarının bulunduğu sırt çantasına hafifçe vurdu. ''Her zamanki duvar hareketleri. Seni heyecanlandıracak bir şey yok.'' Thomas büyük bir yudum su içti ve karşılarındaki sarmaşıkla kaplı duvara baktı. O gün defalarca gördüğü parlak kırmızı ışığı gördü. ''Bu bıçak böcekler ne yapıyor?'' diye sordu. Her yerden çıkıyorlardı. Ardından da Brent'te kaldığı gece gördüğü şeyi hatırladı. O kadar çok şey olmuştu ki ondan bahsetmeye fırsatı olmamıştı. Ve neden gövdelerinde isyan yazıyor? Hiç yakalayamadık. Mino yemeğini bitirip paketi çantasına koydu. Ve o kelimenin ne demek olduğunu bilmiyoruz. Muhtemelen bizi korkutmak içindir. Ama böcekler casus olmalı. Onların casusu. Buna eminiz. Onlar kim peki diye sordu Thomas. Daha fazla cevap istiyordu. Labirentin ardındaki kişilerden nefret ediyordu. Tahmininiz var mı? Aptal yaratıcılarla ilgili hiçbir şey bilmiyoruz. Mino birine boğuyormuş gibi ellerini sıkarken yüzü kızardı. Onları öldürmek için... Lider sözünü bitiremeden Thomas ayağa kalkıp karşılarındaki duvarın önüne gitti. Bu ne? Diye sordu. Sarmaşıkların arkasındaki parlak gri şeyi fark etmişti. Ah evet o, dedi Mino ilgisiz bir şekilde. Thomas uzanıp sarmaşıkları iki yana ayırdı. Ve taş duvara yapıştırılmış kara bir metal üzerinde büyük harflerle damgalanmış yazıya baktı. Gözlerini inanamayarak parmaklarının üzerinde gezdirdi. İnsanlığın sonu. Yok etme araştırma noktası. Kelimeleri sesli okudu ve Minho'ya dönüp ''Bu da ne böyle?'' diye sordu. Ürpermişti. Bunun yaratıcılarla bir ilgisi olmalıydı. ''Bilmiyorum. Onlardan her yerde var. Şirin labirentlerine tabela koymayı ihmal etmemişler. Onlara bakmayı uzun süre önce bıraktım.'' Thomas moralinin bozulduğunu belli etmemeye çalışarak yeniden yazıya baktı. ''Peki bir şeye benzemiyor. İnsanlığın sonu, yok etme, araştırma. Çok hoş. Evet, çok hoş çaylak. Hadi gidelim.'' Thomas istemeden de olsa sarmaşıkları bıraktı ve çantasını sırtına attı. Okuduğu kelimeler zihnini kurcalarken koşmaya başladılar. Yemekten 1 saat sonra Mino uzun bir yolun sonunda durdu. Koridor sağa sola ayrılmıyor, dümdüz uzanıyordu. ''Bu da son çıkmaz.'' dedi Thomas'a. ''Geri dönme vakti.'' Thomas derin bir nefes aldı. Doğru düzgün bir şey yapamadan geri dönecek olmalarını düşünmemeye çalıştı. ''Yeni bir şey yok mu?'' ''Her zamanki değişiklikler, gün bitmek üzere.'' diye cevap verdi Mino saatine bakarken. Geri dönmemiz lazım.
Thomas'ın karşılık vermesini beklemeden geldikleri yoldan geri dönmeye koyuldu. Thomas duvarları ve etrafı daha fazla inceleyemediği için hayal kırıklığına uğramış bir halde onu takip etti. Sonunda Minho'ya ulaştığında ''Ama'' diye konuşmaya başlayacaktı ki Minho onu susturdu. ''Kes dostum, sana söylediğim şeyi unutma. Asla risk alamayız. Ayrıca bir düşünsene, sence buralarda bir yerde çıkış var mı? Gizli bir kapı falan.'' ''Bilmiyorum, belki. Neden böyle sordun ki?'' Minho başını iki yana salladı ve sol tarafa doğru tükürdü. ''Çıkış yok, hep aynı. Duvar duvardır, o kadar.'' Thomas söylediklerinin doğru olduğunu biliyordu ama yine de üsteledi. Nereden biliyorsun? Çünkü peşimize ızdırap verenleri gönderenler bizim kolay kolay buradan çıkmamıza izin vermeyeceklerdir. Thomas bunun üstüne yaptıkları işin anlamını sorguladı. O zaman niye her gün buraya geliyorsunuz ki? Minho Thomas'a baktı. Niye mi? Çünkü burada bir şey olmalı. Ama küçük şirin bir kapıdan mutlu şehre çıkacağımızı sanıyorsan yanılıyorsun. Thomas ileri baktı. O kadar umutsuz hissediyordu ki neredeyse duracaktı. Çok fena bir durum. Bu şimdiye kadar söylediğin en mantıklı şey çaylak. Minho derin bir nefes verip koşmaya devam ederken Thomas da yapabileceği tek şeyi yaptı ve onu takip etti. Günün geri kalanında Thomas yorgunluktan ölecekmiş gibi hissetti. Minho ile birlikte Kyra'na dönüp harita odasına girdiler ve o günün taslağını çıkartıp bir önceki günle karşılaştırdılar. Ardından duvarlar kapandı ve yemek yediler. Chuck birkaç kez onunla konuşmaya çalışmıştı. Fakat Thomas o kadar yorgundu ki onu yarım yamalak dinleyip yalnızca başını sallayarak cevap verebiliyordu. Alacakaranlık yerini siyahlığa bırakırken ormanda en sevdiği yere gitti ve yere kırılıp bir daha koşup koşamayacağını düşündü. Aynı şeyi yarın nasıl yapacağını merak ediyordu. Özellikle de yaptıkları iş bu kadar amaçsızken. Koşucu olmak daha ilk günden tüm çekiciliğini kaybetmişti. Cesareti, bir şeyleri değiştirme isteği, Chuck'ı ailesine kavuşturmak için kendi kendine verdiği söz, hepsi kaybolup gitmişti sanki. Tek hissedebildiği yorgunluktu. Tam uykuya dalacaktı ki kafasının içinde bir kız sesi duydu. Ertesi sabah her şey karışmaya başladığında duyduğu sesin gerçek mi yoksa rüya mı olduğundan emin olamayacaktı. Ama sözleri duymuştu ve her kelimesini hatırlıyordu. Tom, sonu başlattım. 34. Bölüm. Tom uyandığında hava pek aydınlık değildi. Erken kalkmış olabileceğini, güneşin doğmasına neredeyse bir saat olduğunu düşündü. Fakat sonra bağırışları duydu ve kafasını kaldırıp yapraklı dağların arasından gökyüzüne baktı. Gökyüzü kasvetli, gri renkteydi. Sabahın her zamanki soluk ışığı yoktu. Ayağa kalktı ve daha da yukarı bakmak için eliyle duvardan destek aldı. Gökyüzü ne maviydi ne de siyah. Yıldızlar görünmüyordu. Şafak sökerken oluşan morumsu renk de yoktu. Tüm gökyüzü griydi. Renksiz ve cansız. Saatine baktı. Bir saat geç uyanmıştı. Şimdiye kadar Kayran'da parlayan güneş onu hep uyandırırdı. Fakat o gün öyle olmamıştı. Normale dönmüş olmasını umarak yeniden başını kaldırdı. Ama her yer griydi. Bulutlu değil, alacakaranlık değil. Şafak vaktinin ilk dakikalarında olduğu gibi değil. Sadece gri. Güneş kaybolmuştu. Kayranlar kutunun etrafında toplanmış gri gökyüzüne bakıyorlardı ve herkes aynı anda konuşuyordu. Saate bakılırsa çocukların çoktan kahvaltılarını yapıp çalışmaya başlamış olmaları gerekiyordu. Fakat güneşin kaybolması günlük programlarını etkilemişti. Thomas orada durmuş, sessizce karmaşayı izlerken ne paniklemiş ne de korkmuştu. Ve herkesin sudan çıkmış balığa dönmüş bir halde olması onu şaşırtmıştı. Bu gerçekten de gülünçtü. Güneş ortadan kaybolmuş olamazdı elbette. Böyle bir şey mümkün değildi. Gerçi durum öyle olduğunu gösteriyordu. Kırmızı ateş topundan hiçbir iz yoktu. Fakat Kayranlar ve Thomas böyle bir sonuca varamayacak kadar akıllı ve mantıklılardı. Hayır, bu durumun bilimsel bir açıklaması mutlaka olmalıydı. Thomas için bu sadece bir şey ifade ediyordu. Güneşi şu anda göremiyor olmaları, başından beri aslında hiç görmemiş oldukları anlamına geliyordu. Güneş kaybolamazdı. Demek ki Kayran'daki gökyüzü başından beri sahteydi. 2 yıldır her sabah doğan, ısı veren, yaşam sağlayan güneş aslında güneş değildi. Sahteydi. Kayran'daki her şey sahteydi. Thomas bunun ne anlama geldiğini, nasıl mümkün olabildiğini bilmiyordu. Fakat aklının kavrayabildiği tek açıklama buydu. Ve diğer kayranların haline bakılırsa onlar henüz bu gerçeği fark edememişlerdi. Ayrım sonu. Sayfa 230.